Oldu mu? Yani tarihin anlamını bulmamız gerekiyor. Tarih felsefesinin şeyi bu, amacı bu. Böyle söyleyebiliriz. O zaman anlam nedir sorusu geliyor değil mi? Yani tarihin anlamını bulacağız. Heidegger'in şey gibi, varlığın anlamını sorgulaması gibi bir şey bu. Ya da genel olarak bir şeyin, herhangi bir kavramın semantiği, anlamı. Aslına bakarsak felsefe semantikle ilgilenmiyor değil mi? Anlamla ilgilenmiyor. Kavramla ilgileniyor. Yani felsefenin, eğer tarihin anlamı dersek, o zaman şey, felsefeden çıkmış, kültüre dönmüş olacağız ve o anlam kişisel şey olabilir, göreli olabilir. Problem şeydi, felsefenin göreli olmayan, saltık bir anlamı var mı ya da saltık anlam diye bir şey düşünebilirsek, o zaman o şeyden farklı, kişisel, göreli, öznel anlamlardan farklı. O zaman tarihin saltık anlamını felsefe tarihinin konusu, tarih felsefesinin konusu, tarihin saltık anlamını bulmaktır diyebiliriz. Saltık anlam. Tanrı bilimsel anlam değil. Ama saltık anlam. Şimdi burada yani Hegel'in ne yaptığını anlamaya çalıştık. Az çok açığa çıktı. Yani Hegel tini bir potansiyel olarak alıyor. Hegel şey değil, tanrı bilimci değil. Yani Logos'u kabul ediyor bir soyutlama olarak. Doğa ve tinden ayrı bir aşkınsal bir alan ya da bir tanrısal alan diye bir kabulü yok Hegel'in. Yani ona yapıştırmanın pek bir şeyi de yok, zemini de yok. O zaman tin tanrısız bir tin. Yani Hegel'in felsefesinde tanrı öldü falan demeye de gerek yok. Çünkü şey anlamda o Nietzsche'nin Tanrı öldü dediği anlamda bir Tanrı'dan söz edebilir miyiz Hegel'in felsefesinde? Çünkü tarih felsefesini ilgilendiriyor. Tin ortaya çıktığı zaman doğanın ortadan kaldırılması olarak ya da doğadan sonraki aşama olarak tin ortaya çıktığı zaman tin burada dikkati çeken noktalar şunlardı. Bir tür olarak ortaya çıktığı için insan doğanın ereği olarak ortaya çıkıyor. Bunları oturtabiliyoruz değil mi kavramları yerine? Yani eğer oturtamıyorsak şey yapalım. Tekrar o noktada derinlemesine gidelim. Burada bizi şaşırtan şey şuydu. Tin ortaya çıktıktan sonra tinin ortaya çıkışının onun tam hamlığı olmasıydı. Yani bir hayvan ortaya çıktıktan sonra, bir doğa türü ortaya çıktıktan sonra onun süreci biyolojik bir süreçten oluşuyor ve onun dışında başka bir şey yok, gelişim yok. Değil mi? Yani bir hayvan ya da bitki türünün doğadaki süreci şey, yinelemeden oluşuyor. Tohum, ondan sonra filizlenme, çiçek vesaire. Değil mi? Yani meyve. Tekrar aynı şey başlıyor. Ama insan ortaya çıktığı zaman, yani hayvanlarda da bu böyleydi. Homo sapiens ortaya çıktığı zaman, Homo sapiens'te bir doğal süreç var, yineleme süreci. Aynı şeyde olduğu gibi, öteki bitkisel ve hayvansal doğada olduğu gibi. Ama bir de Homo sapiens'te şey var, yinelemeyen ve gelişen bir süreç var. 10 bin yıl ya da 20 bin yıl, 10 bin yıl diyorduk. Yani tarih süreci aşağı yukarı 10 bin yıl gibi. Tarih öncesini de katarsak, 5-10 bin yıllık bir şeyimiz var yaklaşık olarak. Zamanımız var. Ondan öncesi tarih, uzun bir tarih öncesiydi. Homo sapiens'in yani kültüre yaklaşma süreciydi. Ve Homo sapiens bir hayvan ya da bitki gibi değil. Senin kendini biyolojik döngünün içine bırakmıyor yalnızca. O biyolojik döngü sürüyor değil mi? Kuşaklar geçiyor. Yani yüzlerce ya da binlerce demeyelim ama yüzlerce kuşak geçti. Yani Homo sapiens'in ortaya çıkışından bu yana düşündük mü onu? Hesapladık mı hiç?
Gombrich'in bir kitabında okumuştum. Hı. Mağara resimleri vardır ya şu ünlü...
Fransa'da.
Evet, Fransa'daki evet. O meşhur resimler. Milattan önce...
20.
Evet, 20 bin.
Evet.
Yani... Milattan önce 20 bin yıllara denk
geliyor. Yani bugünden bakarsak yine 20-25, 22 bin ya da yaklaşık. Evet. Onlar şeyler, kültür ama o dönemde, yani mağara resimlerinin yapıldığı dönemde muhtemelen çok yüksek bir şey yok, kültür yok. O şeyler, Mezopotamya'da kentler var değil mi, ilk kentler, ve o da 5000 yıl öncesine gidiyor. Mısır, o da 5000 yıl öncesine gidiyor. Belki 6000 ya da 7000, yani bugünü de koyarsak, daha sonra, İsa'dan sonraki 2000'i de koyarsak 10.000. Alacayük en eski yerleşimde bilinen ve bulunan 11.000 yaşındaydı. yani 10.000 yıllık bir şeyiz. Kültür şu anda bu noktada duruyoruz. Bu tarihin gelişme olduğu anlatımı, yani gelişme sözcüğünün kendisi basmakalıp bir şey diye görmeyin. Çünkü bunu bütün irrasyonalizm reddediyor. Yani usul kabul etmeyen, usul reddeden bakış açıları, örneğin varoluşçu. Yani varoluşçuluk bakış açısından bir tarih felsefesi yapabilir miyiz? Çünkü varoluşçuluk şey diyor, birey dünyaya fırlatılmıştır ya da varlığı olumsaldır ve o kendinden sorumludur. Başka hiçbir şey ondan sorumlu değildir ama o kendisinden sorumludur. Çünkü o bir şey yoktur, öz yoktur ve öyle bir durumda, örneğin daha basit soralım, varoluşçuluk bakış açısından baktığımız zaman, Jean Paul Sartre'nin vesaire, bunların bakış açısından bir tarih felsefesi olarak mı?
Sartre'nin çalışması da yok ki hocam. Tarihçi olma gibi bir kaygısı
yok.
Hatta o kitaplarının altında onu popüler kültür felsefeci yapmış. Ben felsefeci değilim de diyor bazı yerlerde, evet. Demek için. O romanları felsefe kitabı olarak kabul edilmiş. Varoluşu usla hiçbir şekilde bağdaşamayan bir felsefe, eğer felsefe olarak niteliyorlarsa. Ama evet, tamamen duygusal. Orada anlatılanlar duygu zemini üzerinden tekerrür ediyor. Duyguyla anlatıyorlar.
Ama varoluş özü önceler dediği zaman Sartre, yani ya da görünge özü önceler dediği zaman ya da görüngünün özü yoktur dediği zaman bu duygudan daha fazla bir şey. Burada düşünce de var. Ya yani Sartre'ın ya da Heidegger'in kavramsal yazıları da var.
Duygusal bir çıkarsama, öyle bakarsan yok yani, öyle değil. Ama onu da kendi içinde okunca o da mı yani, bana öyle gelmiş, o da saçma gelmiyor. Ama bununla bakınca bu da doğru. O da ama ustal olarak değil, yani yöntem farklı.
Evet. Yani şimdi Homo sapiens ya da insan ortaya çıktığı zaman, doğadan ortaya çıktığı zaman, Darwin yoluyla ya da başka bir yolla. Yani Darwin'in kuramı tam olabilir ya da ana hatlarında yeterli, doğrudur da ayrıntılar da henüz yetersizdir. Ama tin doğadan çıkıyor ve doğadan çıktığı zaman doğadan daha fazlası. Yani doğanın yapabileceğinden daha fazlasını kapsıyor. Bu nasıl geliyor? Bu düşünce nasıl geliyor? İlahi, tanrısal bir şey gibi mi geliyor yoksa normal mi geliyor? Yani çünkü o... Genel olarak varoluşçuluk, şimdi varoluşçuluk şey öz yoktur dediği zaman Homo sapiens, şimdi varoluşçuluğun hatalarını ya da onun nasıl düşündüğünü, o empati yapmak biraz şey, zor, değişik olabilir, kişiden kişiye değişik olabilir. Ama aslında şey, yani varoluşçuluk eğer özü reddediyorsa, ki reddediyor, o zaman ondan çıkan sonuçları biz de çıkarsayabiliriz. Yani onun empatisini yapabiliriz. Varoluşçuluk şunu demek zorunda. İnsan ortaya çıktığı zaman, Homo sapiens ortaya çıktığı zaman bu varlıkta, bu yaratıkta öz diye bir şey yok. Bu yaratık her şey olabilir. Her şey. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Peygamber de olabilir, tiran da olabilir. Albert Camus'un dediği gibi. Burada şu vardı. Eğer bu öz olsaydı, o varlığın o özü edimselleştirmesi, geliştirmesi diye
bir varoluş.
Varoluşçuluk insanın düşündüğünü reddetmiyor. Duygusunu da reddetmiyor. Dolayısıyla tinselliği kabul etmek zorunda. Yani insan tinsel olmayan bir varlıktır diyemez. Diyebilir mi? He? Diyemez. Materyalizm insan tinsel olmayan bir varlıktır diyebilir mi? Materyalizm monizm diyoruz. Yani özdeğin varlığını kabul ediyor. Tin, özlek ve tin vardır derse dualist olacak. İkici olacak. Dualizm var mı şeyde, felsefe tarihinde? Var. Yani iki dualizm diye en azından öyle bir kavram var, biliyoruz. İki ayrı, örneğin şöyle bir dualist problem vardı felsefe tarihinde. Descartes'in düşünce ve uzam ya da düşünce ve özlek arasındaki bağlantıyı kuramaması gibi bir problem vardı. Descartes onu doğru olarak çözmüyordu en azından. Yani sadece varsayıyordu çözüldüğünü. Ya monizm, varoluşçuluk özü, varoluşu gerçek varlık olarak, varoluşçuluk monizmdir diyebilir miyiz? Monizmin biçimsel bir önemi yok, özsel bir önemi var. Yani bir felsefe eğer hem varoluşu hem özü kabul ederse ona varoluşçu diyemeyiz. Varoluşçu dememiz için varoluşu kabul edip özü reddetmesi gerekir. Ve şey bunu yapıyor, kimler bunu yapıyor? Sartre açıkça bunu yapıyor, Heidegger de bunu yapıyor. Yani Heidegger görüngü varoluş değil, o görüngü üzerinde yoğunlaşıyor. Ya da görüngü onun daha şey sevdiği bir kavram. Fenomenolojik ontoloji onun şeyi de, felsefesi de. Yani şunu demek istiyoruz. İnsan doğası diye bir şeyi kabul edip etmemek özel bir ayrım getiriyor. İnsan doğası ya da insan özü. Varoluşçuluk bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla oradan bir tarih felsefesi çıkmıyor. Çünkü tarih felsefesi, yani Hegel'in tarih felsefesini kim kurdu dersek, bu genellikle Hegel'e yükleniyor ama Hegel'den daha önce de hem bu alanda çalışmalar var hem de kavram, yani terim var. Ama tarih felsefesi şey, yani bu genel olarak okunan şey bu dünyada. Şimdi tarih felsefesi Homo sapiens'in gelişmesini, değil mi, anlatacak. Yani gelişmeyi reddedebiliriz. O zaman şey olacak. Yani ya varoluşçu ya da pozitivist bakış açılarına geçmiş olacağız. Pozitivizm doğrulayabilir mi? Pozitivizm örneğin insan doğasını ya da insan özünü kabul edebilir mi? Eğer pozitivizmin gerçek saydığı şeyler görgül deneyim olguları ise ve sayısal olması ya da nicel etmenler olmak zorundaysa pozitivizmin karakteri oydu. Pozitivizm metafiziğe karşı bir şeydi, tepkiydi ve pozitivizm pozitif bilimlerin bir yerde felsefesi ya da bu bilim felsefesi denen şeye alana ait ya da yani orada pozitivizmin yeri orası ve pozitivizm olguları kabul ettiğine göre pozitivizm de şeyi reddedecek. İnsan doğası kavramını reddedecek. Pozitivizm insan doğası ya da insan özü kavramını doğrulayamaz. Çünkü bu metafiziksel bir şey pozitivizme göre. Yani deneyim konusu değil. Ha? İnsan özü deneyim konusu olabilir mi?
Deneyim
olamaz.
Yani öz sabit ve değişmeyen bir şey olarak kabul ediliyorsa öz.
Evet.
Yani
özün özün peki şöyle diyebilir miyiz? Öz kavram öz değişken olabilir mi? Ona bakalım. Yani değişip değişmemek ne demek? Evet. Yani öyle görünüyor. Değişken olup olmama, değişme ya da değişmeme. Bu da can sıkıcı bir nokta ya da problem yaratıcı bir nokta. Çünkü şey, insanlar orada ya o ya bu ikisinden birini seçmeye zorlanıyor gibi hissediyorlar kendilerini ve o zaman orada yine şeyler, itirazlar doğabiliyor.
Mesela Hegel, herhangi bir kitabında öz deneyimlerden artı ya da eksi etkilenir.
Tam net hatırlayamayacağım ama öz kavramının değişmeze yakın olduğunu ya da değişmezle bilgisinin olduğunu söylüyor olabilir. Yani bu da benim şu an şeyim, tahminim tam olarak. Öyle bir ya varoluş değişken, görüngü değişken ya da geçici, değil mi? Yani doğaya baktığımız zaman doğada öz doğa yasaları bunlar bunlar şeyler değişmezler. Yani doğa yasaları değişmiyorlar ama fenomenler yani bir yıldırım 5 saniye sürüyor, 10 saniye, gök gürültüsü yani birkaç saniye sürüyor falan ya da 5-10 saniye sürüyor ve bunlar fenomenler ve mevsimler, aylarca sürüyorlar ama ya da dünyanın bir galaksinin şeyi, ortaya çıkışı ve ortadan yitişi 20 milyar yıl sürüyor ama bir fenomen. Sonlu. Ve fenomenler ya da varoluşlar, varoluş da diyebiliriz onlara. Bunlar değişken, geçici. Ortaya çıkan bir şey sonluydu doğal olarak. Ama doğa esası ortaya çıkmıyordu. doğa esasının ortaya çıkmasını açıklayamıyoruz. Açıklayabiliyor muyuz? Doğa esası Tanrı tarafından yaratıldı. Ya da doğa esası yoktu ve başladı. Mesela Big Bang kuramı bunu söylemek zorunda. Çünkü o bir başlangıcı varsayıyor. Yani hiçlikten hemen hemen hiçlik olan bir başlangıç noktasını varsayıyor. Big Bang'in o singularite noktasında doğa esaları vardır diyebilir miyiz? Nerede onlar?
Varsa nerede başladı? Ne zaman başladı? Kim tarafından başladı? Gibi bir soru.
Evet.
Yani, ama kabulü o.
Ne?
Yani her şeyi özümlenmiş, çok yoğun bir farkından başladığını kabul
ediyor. Doğa esaları. Da orada var.
Hayır, yani Big Bang.
Evet. Doğru. Tarafı. Tamam.
Yani bayağı bir tohum gibi kabul ettiği bir şey var. Çok yoğun, her şeyin, bütün evrenin sıkıştığı bir yoğunluk olarak kabul etmiyor mu teori?
Devam et.
Patladığı an, o patladığı an bütün potansiyeliyle birlikte evrede yayıldığını kabul eden bir kavram olarak algıladım ben.
Pekala. O konuda bilgisi olan var mı? Bu patlamayı, patlama konusunda bir açıklama geliyor mu? Getiriliyor mu? Yani bu Big Bang, patlamanın girişi ne? O söylenmiyor.
Patlamanın
şartları ne hazırladı? Tabii, o söylenmiyor. Peki hala, tamam onu söylem.
Ama işte ilginci hem evrimciler hem yaratılışı iki tarafta Big Bang'i kabul ediyor. Yani tek kesişim kümeleri neredeyse.
Şeyler, Hristiyanlar kabul ediyor mu şeyi, Big Bang'i?
Evet, yani onu
Tanrı yaptı diyorlar.
İnciler de, materyalistler de Big Bang'i şu anda...
Tanrı yaptı diyorlar ama.
Tanrı yaptı. Bir şey hocam.
Tamam.
Rastlantısal diyor.
Kimler?
Çiftler bir yani evrim.
Evrim. Evet. Tamam. Yani dindarların dindarlar kabul ediyor diyemeyiz o anlamda. Yani dindarlar zaten diyorlar ki Tanrı o işi başlattığı için Big Bang kuramı gereksiz.
Ama hayır, Big Bang Tanrı karar verdi, Big Bang oldu diyorlar.
Evet. Olabilir. Bizi şey ilgilendiriyor. O Big Bang, doğa yasalarının da başlangıcı mı?
Evet.
Yani potansiyeli yani olmayan bir şey gelişemez. Eğer bu doğruysa,
doğa yasaları...
potansiyelle birlikte olması gereken bir şey bu değil mi? Yani
hangisi? Şeye... Doğa yasaları mı?
Doğa yasaları,
evet.
Yani bir şey başladı ve gelişiyor. Demek ki gelişirken bir tohum nasıl bütün potansiyeli içinde bulunarak gelişiyor ise,
evet.
Şimdi burada akıl yürütüyoruz.
Tamam, onu yapalım diyorum zaten.
Yani o zaman böyle bir başlangıç noktası varsa, aslında evet. Bütün kurallarını içinde saklayan bir potansiyelle başlamış.
Dolayısıyla orada var diyoruz. Potansiyel olarak var.
Şimdi hocam.
Ama şimdi benim soru, pardon. Big Bang 20 milyar yıl önce oldu dersek,
o zaman saçmalık var.
O zaman onun saçmalık o saçmalık olup olmaması şey değil.
Şöyle hocam, şimdi Big Bang ile beraber uzay, zaman, özdek her şey orada başlıyor diyor Big Bang. Yani bu saçmalık değil mi?
Bu şundan saçma geliyor bize. Yani daha öncesinin olmaması saçma. İşte yani Big Bang şeyin zamanın başlangıcı.
Zamanın başlangıcı da orada koyuyor yani. O zaman ondan önceki zaman değil.
Dolayısıyla anlıyorsun ya.
Sıfır zaman ya. Onlar ne zaman evet. Zaman yok ki onlar.
Big Bang sadece bir patlamayla var ama şu var galiba. O teoride bir geri dönüş var değil mi? Yani önce bildiğim kadarıyla Hopkins değil mi bunu ortaya? Yanlış mı söylüyorum?
Bu Einstein'ın kuramında kapsanan bir genel görelilik kuramında kapsanan bir şey. Evet. Evrenin genişliği olması.
Evet yani Einstein, ama o galiba iki türlü değil mi? Yani bir genişliği sonra da bir büzülme kavram teorisi var orada. Yani şu an genişliyor ama
sürekli genişleme var.
O şimdi fizikçiler o konuda bizden daha iyi durumda değiller. Yani tekrar kasılacak mı ya da daralacak mı? Onu ancak spekülasyonla bilebilir. Yani o konuda spekülasyon yapabilirler ve yani o şey değil. Bir kere orada saçma gibi görünen şey zamanın ve uzayın başlaması. Yani ikisinin başlaması bu doğal olsun kabul edebileceği bir şey değil.
Peki hayır, daha önce başka bir zaman başladı.
Daha öncesi yok işte.
Yani.
Bancısı yok.
Kavram sonsuzluğu
da. Evet. Yani çünkü zamanın
başı... Sadece bilmiyoruz demek daha ussal değil mi? Yani şu zaman ya da bu zaman olamaz demek yerine.
Şimdi bilmiyoruz dediğimiz zaman kuşkucu oluyoruz. Yani kuşkucu bir bakış açısından bakmış oluyoruz. Çünkü ussal olarak...
Yani çünkü o zaman başladığına dair de yeterince done yok gibi geliyor bana.
Yani o zaman sonsuz olduğu konusu, sonsuz olması, yani bunların o ilksiz sonsuz, eternal denen şey, zamansız olması, yani zamanın bir başlangıcı da uzayın sonunun olması, bunlar normal olarak insan olsun kabul edebileceği şeyler gibi görünmüyor.
Gerçekten ama Einstein çünkü, bir zamanla ilgili şeyi getirdiği zaman, yani görecelik kavramını getirdiği zaman, yani zaman dediğimiz bir şey de böyle bize göre zaman, bir şeye göre zaman. Biz belli bir şeyi kabul ediyoruz, ona göre başlangıç bitim kabul ediyoruz. Halbuki, değil mi? Yani orada getirilen kavram aslında zaman çok daha sonsuz, bizim şu an algıladığımızdan da daha geniş bir kavramı var değil mi Einstein'ın?
Eksiz sonsuzdan daha sonsuza gidiyor.
Zamanları yaşıyoruz.
Uzayı dördüncü boyut olarak getiriyor hanımefendi Einstein. Orada da saçmalıyor bence. Çünkü uzay dört boyutu değil, bak üç boyut. Yani şimdi
Einstein ama orada şey demiyor, uzay... Zaman uzayın yanına eklenecek dördüncü uzay boyutu gibi bir şeydir demiyor.
Öyle bir şey getiriyor görevlik olunca
yani. Yok yani çünkü onu o şey olacak.
Şeyde zaman olarak şu anda ölçebiliriz. Şimdi sizin saatinize bak. Kaç saat? Bakar mısın?
Evet yani.
O hafta bak, şu hafta baksın. Şimdi o zaman mı ölçüyor? O saatin kendi zamanını ölçüyor. Benim saatimde, dünyadaki sizin saatinizde hiçbir saat aynı zamanı göstermez.
Peki siz saç yani, bulurken yerine ne koyuyorsunuz?
Yani şey, zaman kavramında sonsuz dolan bir şeydir. Yani şu andaki bir şeyi sandık, bir şeyle ölçerek sandık. Onu söyleyeyim.
Saçma dediğimiz zaman şey gibi oluyor. Biraz yani...
Biraz keskin konuşuyor.
Keskin oluyor, evet. O keskin...
Bazı şeylere kızgınlığından.
Yani saçma diyelim ama keskin olmadığını bilerek diyelim. Yani saçma olabilir, ben saçma diyebilirim ama bir başkası diyemeyebilir ve o kabul edilebilmeli bence. Yani...
Tabii. Yani saçma
yok ben severim. Keskin konuşuyorum. Özür
dilerim. Hayır konuşun. Beni ikna ettikten sonra keskin ya. Bizi ikna edin ama keskin.
Keskin konuşmak da bir sınır yok. Sadece şey tanıtlaması olsun.
Yok ben tanıtlamasını yaptım zaten yani.
Vegar şimdi konu bu görelilik kuramını tamam sık sık ele alıyoruz. Dağılacağız. Bundan sonra dağılacağız da. Burada doğa yasalarının
ben bir şey sorabilirim.
Değişmezliği ve değişebilirliği sağol, konusu vardı.
Ben bir çok... şey sormak istiyorum. İnsan gözüyle ilgili bir konu.
Evet.
Bir şey sorabilir miyim? Evet. Matematik insan aklını ispatlar hocam.
Nasıl?
İnsan aklını ispatlar. Şimdi matematik ispat vardır. Yani aksiyonlar var. Oradan hareket edersin. Bir şeyleri şuradan görürsün. Üçgen iç açılar toplamı 180 derece. İşte kenar ortaklar var. İspatlarsınız. Matematik insan aklını ispatlar.
Evet, bir insan
usulü.
Usul, insan usulü ispatlar mı? İspatla, insan usulü varlığını ispatlar mı? Özle ilgili bir şey konuşuldu, onunla ilgili olarak sordum hocam.
Tamam, o zaman şey yapalım. Onu...
İspatla. Ben de ispatlamadım. Dışarıda da o konuyu
konuşuyorum. Tamam. Matematik
insan aklının usulü.
Usul
ispatlar.
Tanıtlar mı?
Tanıtlar mı? Evet, Türkçe.
Mı'yı ayrı yazıyoruz değil mi? D'leri de ayrı yazıyor. Şimdi tamam bu soruyu alalım mı?
Başka zaman.
Özle ilgili olduğu için.
Matematik kendisi usul ürünü ise o zaman matematiğin usul tanıtlaması olacak.
Usulü zemin olur.
Yani matematik usul temel olabilir mi? Gibi temel bir şey. Olur, hem
Usul zemini kabul etmemiz gerekir bu durumda matematikte.
Evet. Yani burada değişik görüşler var. Matematiği sezgiden türetenler var değil mi? Ben onları tam hatırlayamıyorum. Sezgin sen hatırlayabiliyor musun? Formalistler vardı. Başka sezgiciler vardı. Bir de...
Matematiğin dil olduğu iddia.
Neyle?
Dil.
Evet. O ne demek? Sembolik mantık falan gibi bir şey mi?
Matematikle anlaşma.
Formüller falan geliyor. Duvarın yasalarını matematik formülü bir şekilde çevirebiliyor.
Tamam.
Başka bir türlü ifade ediyoruz
yani. Evet ama kavram bağlantısı yani o simgeler... evet. Yani matematik ben şu an tam hatırlamıyorum. Ya yine böyle bir formelci, formel, matematiği formel olarak görenler var. Onlar muhtemelen matematiği realiteye ilgisiz soyutlama olarak görüyorlar. Sezgiciler matematiği sezgiye dayandırıyorlar. Sezgi dedikleri şey nedir diye sorduğumuz zaman gerçekten şey, yanıt almakta, yanıt vermede güçlük çekiyorlar. Ama bu duysal algıdan başka bir şey değil. Matematiğin duysal algıya dayanması o da pek geçerli bir şey gibi görünmüyor. Hegel'in felsefesinde matematik usul bir açımlanışı. Yani nasıl bir açımlanışı? Geometri ayrı. Geometri uzayı gerektiriyor ama aritmetik ve kalkülüs doğrudan doğruya bir kavramının kendisinin bir açılımından başka bir şey değil. Ya da nicelik kavramının kendi şeyi, mantığıyla açılan bir şey. Yani matematik dediğim şey insan mantığının bir ürünü ya da bir belirlenimi. Ondan bağımsız değil. İnsan mantığından ya da logos'tan bağımsız değil. Şimdi tarihten epey uzaklaştık ama ne?
Mesela ben buna paralel şu soruyu sorabilirim o zaman. Mesela insanın konuştuğu dil insan usulü tanımlayan bir şeydir. Bana göre paralel
aynen.
Bir soru yani.
Evet. Yani dil usulü tanımlar mı? Us dili tanımlarsa o zaman dilin usulü tanımlaması, usun usulü tanımlaması olacak. Yani şimdi...
Yani onun için zaten onu demek istedim.
O niye?
İnsan dilinin
görevi usulü bu postmodernizmin bakış açısı. Dil ya da Heidegger'in bakış açısı.
Şöyle söyleyeyim bilimsel olarak. Dil sol hemisfer, us sağ hemisfer. Dolayısıyla o tanımlama.
Yani
tanımlama. Bu tamamen kutsal bir şey yani o kadar.
Evet bu fizyolojik ya da anatomik bir şey.
Us sağ hemisfer, dil sol hemisfer. Dolayısıyla birbirini tanımlamaz. Neyi? Ayrı. Aynı şey. Matematik için. Us yerinde olabilir ama dili kullanamayabilir. Evet. Yani sol hemisfer, sol beynin sol tarafı konuşma merkezi, fonksiyon dışı kaldığında sen konuşamayabilirsin. Bir tek kelime bile söyleyemeyebilirsin. Ama us yerinde kalır.
Matematik
yapabilir.
Yapabilir. Belki.
Mesela akıl yürütebilir.
Tabii.
Yorum yapabilir kafasının içinden sessiz olarak.
Evet. Ama konuşma merkezi, konuşma değil.
Yani dil dolayısıyla ustan tamamen bağımsız bir şeydir.
Tabii.
Ama acaba o şey mi? Yani mesela sesli olarak dile getiremeyebilir. Yani hani o
kısım. Evet.
Ama mesela yazamaz mı?
O da aynı
ya,
şey.
Yazana da bozulur. O da öyle sol hemisfer.
Mesela benim sol hemisferim.
Okuyamaz, yazamaz. Ha. Okuyamaz, yazamaz.
Bu düşünceyi kendisi
onların hepsi dili. Yok. Yazamaz ve okuyamaz.
Tabii.
Kendi konuşmasını yaparken dili kullanmıyor. Kendi iç konuşmasını yaparken.
Sözcükleri kullanıyor ama dil şeyi kullanmıyor. Fanchen'in kitabında bir başka örnek var. Bir travma sonucunda İngiliz yani ana dil İngilizce olan birisi kendi konuşamıyor. İngiliz ana dilini konuşamıyor ama başka bir dili konuşabiliyor mesela. O da şey. Yani lokalizasyonlar var o şeyler için, fonksiyonlar için. Hepsi temelde usun şu ya da bu oranda işlemesine dayanıyor. Yani yazamıyor ama diyelim düşünebiliyor ya da konuşamıyor ama düşünmesi yani öteki
düşünürken de dili kullanıyor insan aslında. Yani ben katılıyorum.
Evet. Ama konuşmuyor. Burada konuşulan değil. Yani konuşma yapan
yani
değil.
Yani bir tanesi bir şey fizyolojik bir aksaklık.
Tamam.
Özle ilgili bir şey. Dili düşünüyoruz aslında.
Tabii
dili
ki.
Düşünüyoruz yani.
Çünkü
hani
doğru.
Elmaya elma diyoruz.
Kavramlara, düşünme kavramların bir işlevi. Eğer kavramların, kavramları anlatan sözcükler olmazsa o zaman düşünemeyeceğiz.
Yani portakal
sol hemisferinde evde düşünürsen elmanın elma olduğunu yanlış ama elma demiyorum. Bir kedi diyebiliyorsun, armut diyebiliyorsun ama elma demiyorsun, diyemiyorsun yani.
Ama bir dakika şimdi.
Ama elmanın elma, kedi, elma zaman olduğunu kedi, biliyorsun.
O zaman beyinde kedi neyle yer değiştiriyor? O zaman kedide spot
olur mu? Bu. Semantik bir şey oldu. Yani. Semantik bozukluk.
Yani kediye elma, elmaya da kedi diyebilirsin. Ha.
Ya elmanın çünkü bir şey olmadığını biliyorsun ama ona kedi diyorsun.
Evet, yani, elmanın elma olduğunu biliyorsun ama elma demiyorsun. Kedi diyorsun veya tamamen anlamsız bir kelime de söyleyebiliyorsun. Hiçbir anlamı yok.
Denk düşünemiyorsun o.
O şizofreniye benzemeye başlıyor.
Afazi oluyor bu.
Ne? Afazi. Konuşma bozukluğu. Bozukluk. Ama şizofrenide de o şey var. Kavram ve sözcük arasında.
Orada kavramlar karışıyor.
Evet. Yani şimdi şu özel dil ve düşünce açısından olursak burada şey de var. Sözcük. Dil de diyebiliriz. Peki, o zaman bir konu daha var. Yani bunun bu tartışmanın, şu son tartışmanın temel kategorileri şey, kavram ve sözcük arasındaki ilişki. Kavram ve sözcük. Örneğin uzay kavramı, Kant buna kavram değil diyor ama onu unutalım. Kavram aslında bu. Uzay kavramı değişik sözcüklerle anlatılabilir değil mi? İngilizler space diyor. Almanlar Raum diyor. Yani ne dersek diyelim insan o kavramı taşıyor. Kavram ve sözcük şimdi sözcükler olmadan düşünülemez dendi biraz önce. Doğru. Yani dil tamamen felç olursa ya da dil fonksiyonu tamamen ortadan kalkarsa o zaman düşünmenin de ortadan kalkması gerekir. Çünkü düşünme şeyi kullanıyor, sözcükleri kullanıyor. Yani ben bir kavramını düşünebilirim ama ona bir ya da one diyerek ya da aynı diyerek düşünebilirim. Yani bir sözcüğe takmadan düşünmem olanaksız. Eğer bunu şey yapabiliyorsak, düşünebiliyorsak. Yani insanda, Homo sapiens'te doğuştan olan şey, ona türsel olarak ait olan şey bir kavramı. O kavramı tabii çokla karşıtıyla da bağlantılı olarak ve aslında bütün bir usu potansiyel olarak taşıyor. Ama o kavramın açılması, yani bir çocuğun, bebeğin bir kavramını ya da çok kavramını üretme noktasına geliştiği zaman hangi kültürde olduğu o kavramı hangi sözcükle anlatacağını belirleyen faktör. Yani bir Çinli bebek doğal olarak onun Çince sözcükle anlatacak ama aynı kavramı anlatacak. Burada sözcük ve kavram. Sözcük dışsal. Dil dışsal. Dil dışsal demek dışsalın önemsiz olduğu ya da olmadığı anlamına gelmiyor. Dil içsel değil demek. Yani biz düşünceyi duymayız ama sözcüğü duyarız çünkü sözcük ses dalgalarıyla uzakta benim kulağıma. O anlamda dışsal. Yoksa ikincil olması anlamında değil. Çünkü bu şey, insan usunda olan bir şey ve o yüzden burada dil ve kavram, dil ve us arasındaki bağıntıyı herhalde şey yapabiliyoruz. Yani bunları soyutlayamayız. Yani eğer dili ustan soyutlarsak o zaman şey elde ederiz. Ormanda yetişen çocukların durumuna benzer bir durum ortaya çıkar. Yani yürümeyi bile öğrenemiyorlar onlar. Okuduysanız onların bunlar hakkında raporlar var. Dil tamamen gelişmeden kalıyor. Yani orman kaybolan çocuklar, ormanda hayvanlar tarafından büyütülen, onların arasında yetişen çocuklar, bunlar sonradan bulundukları zaman onların şeyleri bu, durumları bu. Yani şeyleri yok, dilleri yok. Büyük ölçüde şey, hayvan davranışlarına benzer davranışlar edinmişler falan. Eklemleri de ona göre şekillenmiş büyük ölçüde. Ama demek istediğim şu, dil gelişmediği zaman düşünce de kendini gösteremiyor. Yani düşüncenin bir yerde şeyi oluyor, tanımlanması gibi bir şey oluyor o sözcük. Şimdi burada önemli olan şu, bu birlikten dolayı, bu ayrılma, yani insanda bu birlik şey, ayrılmayan bir birlik, dili düşünceden ayıramayız. Bu kadar sıkı bir birlik, bazı düşünürleri şeye götürüyor. Dili, mesela Heidegger, dil varlığın evidir falan diyor, biliyorsunuz. Yani dil birincildir, kavram ya da düşünce ikincildir gibi bir şey.
Kendinden çıkıp sonra tekrar kendine dönen, tıpkı bir şeyde karda yuvarlanan minik bir kar topunun hani büyümesi gibi.
Evet.
Zaman içerisinde de hani gelişen, yani o yüzden kendinden çıkıp kendine dönen, hani bir dinamo gibi düşünecek olursak aslında.
Dilin gelişmesi, kültürün gelişmesiyle.
Yani hani evet, yani, ne kadar çok...
Kızılderilerde demokrasi ya da oligarşi ya da aristokrasi terimleri yok örneğin. Yani onların kültürleri
hani,
o...
O yüzden zaten şeydir hani. Baktığınızda kavramlar da hani çok doğal seyrinde bir insanlık tarihiyle beraber
evet.
Sözcükler artmış ve hani
evet.
Şey belki bilinç düzeyinde yükselmiştir.
Kendine dönmesi nasıl yani dil hani, usun dışa kendini yansıtması.
Ve sonra tekrar kendisini besleyerek kendisini, tekrar kendisine dönmesi şeklinde bir evet. Yapısı var hani bence.
Evet.
İçe ve dışa dönük bir aktarım aracı.
Tamam.
Evet.
Yani ayrılmıyorlar. Demek istediğin o. Ayrılmıyor.
Onu evet. Biri içsel olarak çalışıyor, biri dışsal olarak çalışıyor. Yani içsellik geliştikçe dışsal yani, aktarım da gelişecek. Karşılığı
olgusallaştırıyor yani. Kavramı.
İkisi içselliğin dışsallıktan ayrı ya da dışsallığın içsellikten ayrı bir gelişmesi yok.
Aslında.
Gelişmeler değil.
Değiller. Ayrılıklar karşılıklı olarak o şekilde çalışıyorlar. Yani
evet.
Birlikte
yani, birlikte gidiyorlar. Ayırmıyoruz. Yani ayırmamız gerekmiyor. Ayırmamız saçma. Yani kavrama dayanmayan bir sözcük o şey fiziksel bir şey olur. Yani sadece bir gürültü falan olabilir. Yani bir ses duysanız ve o sesi kavrama bağlamasanız. Örneğin Rusça bilen var mı içinizde? Peki konuşmak. Konuşmak ne demek? Peki ben söyleyeyim. Norveççe bilen var mı? Yok. Peki snakke ne demek? O snakke daha tam olarak. Anlamsız geliyor değil mi şimdi size bu?
Evet.
Yani anlam yok ama bir Norveçli için bu şey kavrama bağlanıyor.
He? İfade etmeyen Norveç.
Ses, gürültü.
Bağlanmanın sebebi olabilir.
Niye o ses beynimizde şey, yani niye o ses anlamsız geliyor? Evet, evet. Onu düşün. Yani insan düşünme yetisine şey yapmıyor. Rezonans yapmıyor. Yani Sein de dediğim zaman ya da yani Almanca bilenler onu şeye bağlıyorlar. Belli bir kavrama kavram ve sözcük arasındaki ilişki önemli. Ona tekrar dönebiliriz ileride. Homo sapiens usla donatılı olarak doğuyor. Us bu kavramların bütünü. Yani kavramlar Hegel'in felsefesinde sistematik olarak gelişiyorlar. Yani Hegel'in mantık bilimi şey değil. Sadece herhangi bir kavramların sadece kavramsal bir şey değil, sistematikleştirilmesi değil. O sistemin açınımı aynı zamanda şeyi de gösteriyor. İnsan düşüncesinde çocukta, bebekte demeyelim, bebek henüz düşünmüyor ama çocukluk aşamasından itibaren usun açınımını ya da gelişiminin sürecini de gösteren bir şey. Neden? Çünkü bir aşama ancak onu önceleyen zorunlu aşamalar varsa vardır. Ve yani orada bir sıra zamansallık faktörü var gibi görünüyor. Bu herhalde karışık bir şey değil.
O şeyde de bir mesela
yani bir insan ya devlet kavramını anlıyorsa yasa kavramını anlamak zorunda. Yani yasa kavramı olmadan şey devletten söz edemezsiniz. O anlamda. Yani bir kavramın varsayımları diyebileceğimiz, öncülleri diyebileceğimiz momentler onlar daha erken çıkıyorlar. Yani bir kavramı olmadan sayıya geçemeyiz. Sayı daha yüksek bir kavram. Bir daha alt bir kavram. Bir nitelik kavramı. Sayı nicelik kavramı. Ve o yüzden çocuklarda kesin olarak sayısal bilinç şeyden daha nitel bilinçten çok daha sonra gelişiyor. Yani nicel nicelik bilinci nitelik bilincinden daha sonra gelişiyor. O yüzden çocuklar görmüşsünüzdür. Sayıları söylüyorlar ama söyledikleri şeyin sayı olduğunu bilincinde olmadan söylüyorlar sık sık.
Nitelikten daha mı yüksek?
Daha yüksek.
Bir şey sorabilir miyim?
Tabii. İngilizce onu ve, deneyebilirsiniz yani.
İngilizce ve Türkçe hatta Fransızca öğrenen
evet.
Bir çocuk 6 yaşına kadar gelmiş bunları öğrenmiş. Bunun birbirinden farklı dil olduğunu nasıl anlayabiliyor? Yani İngilizceyi öğreniyor, Fransızcayı öğreniyor.
Karıştırmadan öğreniyor.
Karıştırmadan öğrenebiliyor belki de bu çocuk.
Bu beyin bölgeleriyle ilgili.
Yani kesinlikle. Bir kelimenin Fransızca ile bağlantısını veya İngilizce ile bağlantısını o küçük yaşında kurabiliyor. Dil bilgisi dersi almamış. Tabii. Kendisinden babasından öğrenebiliyor.
Evet. O dediğim gibi beyin bölgeleriyle ilgili. Yani şeyde sen örneğin Fransa'dasın ve çocuğun evde Türkçe öğreniyor. Yuvada Fransızca öğreniyor ve orada yuva onun için şey ayrı bir bütünsel kültürel ortam.
Onlar karşıdakine konuşursa da onunla cevap veriyor. Yani biri Türkçe
yüzünden,
konuşsa Türkçe cevap veriyor. Tabii. İngilizce konuşsa İngilizce ve spontane.
O biraz psikolojiyi ilgilendiriyor ve yani o önemli bir nokta. Niye karışmıyorlar falan ama şey yani şu an
karışıyor ya. Çift dilli çocuklar yani
bazen karışıyor. Çok az karışıyor.
Alman, denkliyle öğrenen çocuklardan daha zor olurlar.
Tabii mutlaka zor olurlar çünkü bir kere ergin bir insan, erişkin bir insan öğrenemiyor ki. Çocuk biraz karıştırması normal gibi.
Yok ama o kendiliğinden olan bir şey. Annesi onunla sürekli Almanca konuşuyor. Dolayısıyla onu normal olarak okuyabiliyor.
Yavaşlık var. Yani 4 yaşına kadar, 5 yaşına kadar diyelim ana dilini öğreniyor ama onun yanında ikincisini de öğrendiği zaman kaçınılmaz olarak biraz yavaşlayabilir. Bir parçacık karışması şeydir. Yani koşulları varsa eğer çocuk o karışmanın zemini olacak deneyimleri yaşamışsa o zaman karışır. Yani bir gün yuvaya örneğin şey gelmiştir. Fransa'daki yuvaya babası gelmiştir. Babası Almandır. Yuvada Almanca konuşmuştur ve örneğin oradaki diyelim bakıcıyla ya da şeyle görevliyle Almanca konuşmuştur. Çocuk onu dinleyin. Yani o tür şeyler yaşantılar şey etkileyebilir.
Şeyleri karıştırıyorlar. Cümlenin içinde yarı Türkçe, yarı Almanca konuşabiliyorlar.
Tabii.
Babayı baba olarak öğrenmiş. Baba basmak istiyor örneğin. Türkçeyi, babayı Türkçe söylüyor ama ne yapıyorsun bilmiyor Türkçe.
Onu alıyor, Almanca'yı biliyor. Evet, tabii. Yani bazen sonradan öğrenenler de şeyler. Konuştukları zaman bana kendi dillerinden bazı sözcükleri atıyorlar şeyin içine. Farkına varmadan. Evet.
Yani neyse.
Tabii. Uzun süre kalanlar.
Geliyordu muhakkak yani. Ama trafikte ama ilk geldiğinde yani bir süre 2-3 ay kadar çok ciddi olarak Türkçe konuşma problemi yaşıyor.
Şimdi burada konuda şu vardı. Yani Us'un kendini değişik dillerde anlatması biçimsel bir şey. Bütün dillerde anlatıyor. Yani bir kavramını taşımayan bir kültür olamaz ya da bir dil olamaz. Eğer bir dil değilse, yani aşağı yukarı tamamlanmış bir, çok ilkel diller var. Yani Kızılderililerin dilinde monarşi olmayabilir, aristokrasi kavramı olmayabilir. Çünkü o kültürün gelişme düzeyi, o şeyi istemiyor, o kavramlara gereksinmiyor. Yani ama Kızılderili o kavramları anlayamaz diyemeyiz. O da Homo sapiens ve kızıl çocuklar şeyde büyüdükleri zaman, Amerikan toplumunda büyüdükleri zaman İngilizceyi Amerikalı gibi öğreniyorlar. Us
ispatlar acaba yani bu ne? Potansiyel olduğunu ve gelişim evet. Ortamı bulduğu zaman bunun açığa çıktığını evet. İspatlayacağız.
Yani
sonunda ulaşacağımız sonuçtadır.
Bütün insanların ussal olarak eşit olduğunu ispatlar, tanıtlar. Çünkü dil kadar karmaşık bir entelektüel yapı yok diyeceğiz. Matematik falan onun yanında şey kalır, çocuk oyuncağı kalır. Dilin karmaşası ya da yapısının, yani dilin mantıksal yapısı, matematiği falan, şimdi matematiği temel olarak almaya çalışan bazı şeyler var. Hatta bilimlere temel olarak almaya çalışan bir bakış açısı var. O şeyi unutuyor, matematiğin sayısal, nicel yanının, nitel olanı anlatmaya yetersiz olduğunu gözden kaçırıyorlar. Yani dil çok dil usun anlatımıysa o zaman olabilecek en yüksek yapı demektir. Dolayısıyla bütün öteki yapıları altyapılar olarak kendisinde kapsayacak.
Ya da gelişkin bir dil usun gelişmişliğiyle paralellik gösteririz diye bir şey söyleyebilir miyiz?
Usun gelişmişliği ne demek, ne olabilir?
Ya da şey,
yani
serbestleşti biraz.
Nasıl?
Us herkeste eşittir de gelişmiş bir dil o milletin usunun açılımının biraz daha arttığı.
Evet. Yani herkes, hiçbir insan şeyi söyleyemez. Örneğin paralel çizgiler kesişirler diyemez. Ya da parça bütünden büyüktür diyemez. Diyebilir mi? Homo sapiens genel olarak, yani bu aksiyon ve bu aksiyon şey, usun aksiyonu ve kültüre bağlı bir şey değil. Ama postmodernler bunu kültüre bağlayacaklar.
Mesela Çinliler, diyelim ki Japonlar, yani yazın dillerini çok geliştirmişler ama hani onlar kültürlerini çok geliştirmişler gibi bir noktaya varamıyoruz.
Evet.
Ama şöyle bir şey,
yani onun nedenleri var ama. Yani o zor bir konu yine ve yani Çin niye şeyi geliştiremiyor?
Dili çok geliştirmiş ama şeyi geliştiremiyor.
Dilde gelişme çok
iyi. Dili geliştiremiyor.
Çin dili İngilizce'den daha gelişmiş diyebilir miyim? Bir saniye. Bu önemli. Yani ne açıdan gelişmiş? 10 bin tane karakter, şeyde Hegel 5 bin karakterden söz ediyor. 200 yıl önceki. Şimdi bugün Çin'in alfabesinin 10 bin karakter kapsadığını biliyoruz. Yani bu 5 binden 10 bine yükselmesi
kalitatif bir gelişmişlik göstermiş.
Sayısal. Evet. Nicel bir gelişme.
Mesela bazı iyi yazarların yazarlık kariyerlerine baktığında mesela bazıları yani çok farklı bir gelişme gösterdiğini görüyoruz. Mesela bazı yazarların son kitabı, yani evet, en son kitabı, yani potansiyel olarak yeni ki yani mantıklı
olabilir. Düşünme derinliği, düşünme gücü artar tabii ki. Yani
şu anda dili en komplike, yani kendi tamam içinde kullandığı dilini en komplike halinde.
Komplike dediğimiz zaman, yani, kompleks dediğimiz zaman daha yani fazla sözcük.
İşte direkt yanını anlatmamalı. İşte direkt daha tamam kapalı.
Ona gelişme mesela diyebiliriz, evet. Hayır,
işte gelişmenin ne kadar ironik bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Diğer yazarlar, mesela bazı yazarlarda en güzel eseri dilini en sadeleştirdiği zaman olabiliyor. Bu çok farklı bir şey.
Hmm.
Yani dildeki gelişmişlik, yani neyi kastettiğimiz evet, anlamı.
Gelişme sözcüğü biraz yani uymuyor oraya. Daha spesifik, daha spesifik, daha özgür.
O gelişmeyi nasıl tanımlıyoruz?
Gelişmeyi nasıl tanımlıyoruz? Şimdi eğer Hegel'in sistemini çalıştığımızı dikkate alırsak, Hegel'in gelişmeyi nasıl tanımladığını öğrenmenin yararlı olacak. Hegel gelişmeyi şey olarak tanımlıyor. Potansiyel durumdan edimsele geçiş. Yani gelişme kavram aşamasına özgü bir şey, terim. Çünkü mantık biliminde Hegel, mantık bilimini 3 bölüme ayırıyor biliyorsunuz. Varlık, öz ve kavram. Varlık bölümünde ilişki geçiş ilişkisi diyor. Öz bölümünde yansıma ilişkisi ama kavram bölümünde gelişme ilişkisi. Yani kavramların arasındaki ilişki gelişme ilişkisi. Ve onun da anlamı şu diyor. Önceki, yani bir kavram, karşıt kavramını, ondan çıkacak olan, ondan türetilecek olan karşıtı kendi içinde tam olarak kapsar ve şey gibi kapsar, kendini de kapsar. Yani potansiyel ve edimsellik, gizil ve edimsel ilişkisini kastediyordu. Çünkü örneğin öz bölüm, bu kayıt için söylüyorum bunu. Yani öz bölümüne baktığımız zaman, öz bölümde kavramlar zaten relatif duruyorlar ya da ilişkili duruyorlar. Yani bir kavramın ötekinden gelişmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama kavram bölümünde gelişme sözcüğünü şey olarak kullanıyor. Kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için, tanımlamak için kullanıyor. Gelişme, gelişme şey değil, değişme ya da başkalaşma ya da çoğalma ya da azalma gibi bir şey değil. Var olan bir potansiyelin kendini ortaya çıkarması. Şimdi yazarın dilindeki gelişme o yüzden çok genel bir kavram. Yani daha bir yazar 10 ya da 20 yıl sonra eğer daha fazla metafor kullanıyorsa, daha fazla çağrışım kullanıyorsa, daha fazla sinonim kullanıyorsa bunu tamam, buna genel olarak gelişme diyebiliriz. Ama burada o değişimin karakteri de belirtilebilir. Yani işte metafor kullanıyor diyoruz. Daha ironik bir dil kullanmaya başladı diyebiliriz. Tamam, bunlar gelişme olmayabilir de.
Yani bir insanın, yani bir yazarın
doğrantılı olabilir de olmayabilir evet. De. Yani sen tabii. Mevlana'nın Mesnevi'deki dili ne kadar ağır.
Evet.
Mesela bunu sevme de aynı şey. Mesela halk dilinde
güzel.
Anlatabiliyor.
Zaten Farsça yazmış.
Eski diye yani. Ama yani sonuçta mesela o bir şeyde yani o bir metrik sistemde yazmış yani.
Tamam.
Şiir mesela.
Yani gelişmenin karakteriyle ilgili olarak söylüyorsun
evet,
bunları.
Yani bir yazarda yani bir insanda dilinin gelişmişliği, kullandığı işte
evet.
Çok sayıda sözcük metaforla anlatılabilirken başka evet. Bir insanda bu çok farklı olabiliyor demek istiyorum.
Yani tamam, bence tamam. Katılmıyorum. Yani orada soyutlamaya falan giriyor. Yani
evet.
Çok bence öznel. Hani bence genel olarak dilin gelişmişliğinden bahsedemeyiz.
Tabii.
Bence orada hani
daha özel tanımlar,
daha, evet, daha özel
şey, kategoriler var. Yani metafor, ironi vesaire o tür
yani
şeyler.
Yani orada şey, aktarım evet. Aslında aktarımın nesnel olarak farklılaşması, kişiden kişiye değişmesinden bahsediyor bence arkadaş. Ve evet. O bence dilin gelişmişliğini değil, hani o bireyin dili kullanma, aktarım aracını kullanma biçiminin farklılığını işaret eder ki bence o dilin gelişmişliği...
O da onu söylüyor zaten. Yani her durumda gelişmeden söz et...
Yani dilin gelişmişliği bence kavramların gelişmesiyle ilgili bir şeydir. Hani...
Kavramların o kavramlar potansiyeldi. Yani dilin gelişmesi şeydi. O zaman düşünme yetisini, usun kendini ortaya koyması.
Biz dile niye bu kadar taktık? Roma tarihine.
Evet, Roma tarihine döneceğiz.
Belki şöyle yapalım. Buradan geçip ara vermek zor olur. Bir ara verelim kısa. Ondan sonra Roma tarihine başlayalım.
Öyle yapalım mı? Tamam, pekala.
Matematik usulü, matematik usulü tanıttık. Roma tarihiyle çok mu ilgili arkadaşlar?
Evet.
Tamam. Tamam. 9'da. Yani yarım saat ara veriyoruz zaten. Bana getirdim.